Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 20 Ferverdin 1401 Hicri Kameri, 7 Ramazan 1443 ve Miladi 9 Nisan 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye-Mısır ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Kur'an-ı Kerim ile 30 gün 9 Nisan Nükleer Teknoloji Milli Günü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi'nin katılımıyla İran'ın nükleer alanında geliştirilen 9 yeni ürünü tanıtıldı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kendi yasal görevlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. İran ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları telefonda görüştüler. Son 24 saatte koronavirüsten 49 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Türkiye, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'ne destek verdi. Ve Hamas, Batı Şeria sakinlerini işgal rejimiyle mücadeleye çağırdı. Şimdi haberler.
İran'da bugün Ulusal Nükleer Teknoloji Günü dolayısıyla barışın nükleer alanda geliştirilen 9 yeni ürün tanıtıldı. Törene İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi katıldı. İran'da 16. Ulusal Nükleer Teknoloji Günü töreni Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin katılımıyla düzenlendi. Törende nükleer alanda geliştirilen İran'ın 9 yeni ürünü tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Reisi törende yaptığı açıklamada, İranlı gençler ve bilim insanlarının nükleer alandaki ilerlemelerinden memnuniyetini dile getirdi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, 9 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, 9 Nisan Ulusal Nükleer Teknoloji Günü dolayısıyla nükleer alanda geliştirilen 9 yeni ürün tanıtılacağını duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in nükleer kazanımları fuarını ziyaret ederken yaptığı açıklamada, hükümetin barışçıl nükleer sanayi alanında araştırma faaliyetlerini desteklediğini belirtti. Ulusal Nükleer Teknoloji Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Reis'i bugün Atom Enerjisi Kurumu fuarında İranlı bilim insanlarının barışçıl nükleer faaliyet alanında geliştirdikleri yeni kazanımlarını inceledi. Cumhurbaşkanı Reisi fuarda İran'ın nükleer alanındaki 9 yeni kazanımı başta olmak üzere son senelerde bilim insanlarının geliştirdiği kazanımlar ve İran yapımı çeşitli santrifüjleri denedi. İnceledi. Reisi burada yaptığı konuşmada bu ilerlemenin kendini inanma ve güvenmenin simgesi olduğuna işaretle bu maneviyatın ülkedeki diğer stratejik sanayi ve alanlarda da taşınmasını istedi. Reisi barışçıl nükleer enerji kullanma hakkına vurgu yaparak barışçıl nükleer teknoloji alanındaki araştırma faaliyetlerinin başkalarının görüş veya isteğine bağlamayacağını kaydederek hükümetin barışçıl nükleer sanayi alanında araştırma faaliyetlerini desteklediğini belirtti.
İran Atom Enerjisi Koruma Başkanı Muhammed İslami bugün 16. Ulusal Nükleer Teknoloji Günü Yıldırımı etkinliğinde yaptığı konuşmada ajansın kendi yasal görevlerine bağlı kalması gerektiğini ifade etti. Ulusal Nükleer Teknoloji Günü etkinliği bugün başkent Tahran'da zirve salonunda Cumhurbaşkanı, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı başta olmak üzere ülkenin üst düzey mülki ve askeri yetkililerinin katılımı ile düzenlendi. Etkinlikte konuşan Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın şeffaflık politikası ile birlikte kendi yasal görevlerini yerine getirmesine ve İran milletinin düşmanlarından baskı, aşırı talep ve yıkıcı eylemleri karşısında boyun eğmemesini beklediğini vurguladı. İslami uluslararası işbirliği konusunda düşmanların etkinliğini etkisizleştirmekle birlikte işbirliğini profesyonel tavra doğru yönlendirmeyi ve kontrol etmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. İslami ayrıca Hicri Şems'i 1400 yılında İran'ın nükleer alandaki kazanımlarına yaklaşık 77'sine daha eklediğini kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Ali Nahyan ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, ikili ilişkiler, Suriye ve işgal altındaki topraklardaki gelişmeler ve Viyana görüşmeleri de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu vurguladı. Emir Abdullahyan, üzerinde mutabık kalınan konularda ikili ilişkiler komitelerinin harekete geçirilmesini, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde etkili olarak nitelendirdi. İki ülkenin ortak noktalarına değinen Emir Abdullahyan, komşularımız bölge ve Birleşik Arap Emirlikleri için iyilikten, güvenlikten ve ilerlemeden başka bir şey istemiyoruz. Ancak Siyonistler bölgedeki güvensizliğin ana nedenidir, dedi. Siyonist rejimin bölgedeki varlığını tüm bölge ülkeleri için bir tehdit olarak gören Emir Abdullahyan, kriz faktörlerinin bölgede hakimiyet kurmasını önlemek için çaba sarf edilmelidir ifadesini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Ali Nahyan da bu telefon görüşmesinde iki ülkenin köklü ilişkilerinin daha da artmasını temenni etti. Şeyh Abdullah bin Zayed Ali Nahyan bölgedeki gelişmeler hakkında son haftalarda bölgedeki durumun düzeldiğini gördük. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, Yemen'de geçici ateşkesin sağlanması, tüm taraflara gelişme ve ilerleme ve gerilimin tırmanmasını önleme fırsatı sunmuştur, dedi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı ayrıca ülkesinin topraklarından komşu ülkelere karşı herhangi bir sabotaj eylemde bulunulmasına izin vermeyeceğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı 15 Amerikan vatandaşının teröre destek verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çoğu Amerika ordusu bağlantılı kişileri terör eylemi ve temel insan hakları ihlali gerekçesiyle yaptırım uygulamasına karar verildi ifade edildi. Açıklamada bu kişilerin Siyonist rejimin masum Filistin halkına uyguladığı ağır baskılar ve bölgedeki kötü faaliyetlerine destek verdiği belirtildi. Yaptırım listesine eklenen kişiler arasında eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın asistanı Rudolph Giuliani, eski Amerikan Ticaret Bakanı Wilbur Louis Ross, Amerika'nın Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea, eski Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel bulunuyor.
Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran'ın güneyindeki Fars Körfezi'nde binlerce litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir tekneye el koyduğunu bildirdi. Hürmüzgan Eyaleti'nin Yargı Başkanı Muçtaba Kahramani, Fars Körfezi sularında kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tekneye Devrim Muhafızları Ordusu donanmasına bağlı birlikler tarafından el konulduğunu söyledi. Kahramani, yapılan incelemede 220 bin litreden fazla kaçak akaryakıta el konuldu ve teknenin 11 personeli gözaltına alındı dedi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri 4. Bölge Komutanı General Barghahi de muhabirimize yaptığı açıklamada bu gemide 250 bin litre kaçak akaryakıtın bulunduğunu tahmin edildiğini belirtti. Komutan, Lavan Adası açıklarında el konulan gemide 13 yabancı uyruklu mürettebatın bulunduğunu, gemiye yargının kararının ardından el konulduğunu vurguladı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte koronavirüsten 49 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 49 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 1757 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140.577'ye, vaka sayısı 7.188.749'a çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1647'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.913.934'e ulaştığı ifadesi kullanıldı. Geçen 24 saatte 54.205 doz korona aşısının vatandaşlara uygulandığı bildirildi. Şimdiye kadar vatandaşlara uygulanan korona aşısı sayısı 147.673.092 doza yükselmiştir.
İran yapımı Beyaz Giyen isimli kısa film Türkiye Uluslararası Film Festivali'nde ödül kazandı. Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Festivali'nde Rıza Fehimi'nin yönetmenliğini yaptığı Beyaz Giyen kısa film 10 bin dolarlık ödülü kazanmayı başardı. Beyaz Giyen film daha önceleri Tahran Uluslararası Kısa Film Festivali'nin büyük ödülü, Süleymaniye Festivali'nin en iyi filmi ve Avustralya Canberra Festivali'nin en iyi filmi olmuştu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Liderliği Konseyi'nin kurulmasını ve Mansur Hadi'nin yetkilerinin bu konseye devredilmesini memnuniyetle karşıladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Liderliği Konseyi'nin kurulmasına tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yemen'de 7 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı Liderliği Konseyi'nin teşkilini memnuniyetle karşılıyor. Bu gelişmenin tüm taraflar arasında var olan mevcut ateşkesin kalıcı kılınmasına ve ülkeyi siyasi çözüme götürecek bir sürecin başlatılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz. Ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde Yemen halkının selameti, Yemen'in toprak bütünlüğü ve anayasal meşruiyetinin muhafazasını teminen yürüttüğü çabalarına ve ülkedeki ihtilafın diyalog yoluyla çözümlenmesine desteğini sürdürecektir. Hudi lider Ali Husi yaptı açıklamada. Husi lider Muhammed Ali Husi yaptı açıklamada Suudi Arabistan'ın kurulduğu duyurduğu Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderliği Konseyi'nin de Yemen ile hiçbir ilgisi olmadığını belirterek Suudi Arabistan'a kandırmaca eylemlerine de son vermesini tavsiye etti. Husi Konsey'in kurulmasının Yemen'e karşı saldırılara meşruluk kazandırmak için olduğunu belirtti.
Hamas hareketi Cenin'deki diriliş mücahitlerini överek Batı Şeria'nın genelindeki Filistinlileri işgal rejimiyle mücadeleyi tırmandırmaya çağırdı. Siyonist rejim askerleri bugün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kampına baskın düzenlediler. Baskın sırasında diriliş güçleriyle işgal askerleri arasında çatışma yaşandı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas yaptığı açıklamada, Siyonist işgalciler karşısında Cenin kampında kahramanca durup direnen direniş yiğitlerini ve Tel Aviv'de eylem gerçekleştiren Şehit Raad Fethi ailesini takdir etti. Bu arada işgal askerleri Tel Aviv'de feda eylemi gerçekleştiren Şehit Raat Hazım'ın babasını gözaltına almakta başarısız kaldıktan sonra Cenin kampından geri çekilmek zorunda kaldı. Diğer yandan Ramallah'taki Bir Zeyd Üniversitesi'nin öğrencileri son günlerde Siyonist işgal güçlerinin peş peşe saldırılarına maruz kalan, işgal rejimine ağır darbeler vuran eylemcilerin yetiştiği ve tam anlamıyla bir direniş kampına dönüşen Cenin mülteci kampına destek amacıyla yürüyüş düzenlediler. Bu arada Batı Şeria'da ve Babur Amud'da çatışmalar devam ediyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Dün gece Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde Filistinli gençler Siyonist işgal güçlerinin üzerine Molotov kokteylleri attılar ve bazı yerlerde de silahlı saldırılar oldu. Bu arada işgal güçleri Kudüs'ün Babur Amud bölgesinde Filistinli gençlere yönelik şiddet uygulamalarını ve saldırılarını sürdürdüler. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre Nablus'un Gerizim Dağı bölgesinde işgal güçlerine ait bir askeri kontrol noktasında direnişçiler işgal güçlerine otomatik silahlarla saldırı düzenledi. El Halil'in güneyindeki Devra kasabasının güneyinde bulunan Harsa üçgeninde işgal güçlerine ait askeri kuleye yönelik de Filistinli gençler Molotov kokteylleri attı. İşgal altındaki Kudüs şehrinin Babul Amud mıntıkasında ise işgalci güvenlik güçlerinin saldırgan tutumundan dolayı dün gece Filistinli gençlerle aralarında yine çatışmalar vuku buldu. Kudüs'teki kaynakların verdiği bilgilere göre işgal rejimi dün gece Babul Amud'a yine çok sayıda asker, polis ve Mustarabin olarak isimlendirilen Arap kıyafetleri giyerek kendilerini kamufle eden özel güvenlik ekiplerini sevk ederek bölgede toplanan ahaliyi takibe ve saldırılar düzenlemeye gençleri coplarla darp etmeye başladı. Bu saldırılar ise Filistinli gençlerle aralarında çatışmalar çıkmasına neden oldu. Saldırılarda iki gencin yaralandığı, birinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ramazan'ın girmesinden bu yana Babul Amud'da her gece çatışma oldu. Bu arada işgal ordusu sözcüsü işgal rejiminin genel kurmay başkanı Aviv Koçavi'nin Batı Şeria'nın kuzey kesiminde koruyucu faaliyetlerin artırılması yönünde talimatlar verdiğini söyledi. İşgal güçlerinin koruyucu faaliyetler derken kastettikleri ise bölgenin yerli ahalisine yönelik saldırılar, gece baskınları, şafak vaktinden önce evlerin basılması, çocukların korkutulması vesairedir. İşgal ordusunun sözcüsü evvelki gece gerçekleştirilen askeri operasyonlardan sonra güvenlik durumu değerlendirmesi toplantısının ardından bölgedeki temas noktalarında savunma faaliyetlerinin artırılması yönünde kararlar verildiğini söyledi. İşgal ordusu sözcüsü Genelkurmay Başkanı Koçavi'nin özellikle Batı Şeria'nın kuzey kesimi üzerinde yoğunlaşılarak askeri operasyonların artırılması, İsrail polisi desteğinin devam etmesi, özellikle temas noktalarında savunma faaliyetlerinin artırılması yönünde talimatlar verdiğini ifade etti. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Uluslararası İslam Uyanış Forumu, Filistin'in bir gencin Tel Aviv'de yaptığı eylemine gösterdiği tepkide bu eylemi kahramanca operasyon olarak niteledi. Geçen Perşembe günü bir Filistinli gencin Tel Aviv'in merkezinde düzenlediği eylemde 3 Siyonist ölürken 10'u aşkın Siyonist de yaralandı. Uluslararası İslam Uyanış Forumu yaptığı açıklamada Filistin krizinin tek çözüm yolunun Filistin'in tüm asıl sakinlerinin katılımı ile referandum düzenlenmesi olduğunu işaretli, işgal topraklarındaki kahramanca operasyonun düzenlenmesini direniş cephesinin işgal topraklarındaki nüfuzunun derinliği ve kudretini ve uzlaşmacı girişimlerin çürüdüğünü gösterdiğini belirtti.
Amerika Başkanı Joe Biden'in Rusya ile normal ticari ilişkileri askıya almak kararının ardından Kongre'de hazırlanan ve onaylanan tasarı nihai onay için Biden'in önüne geldi. Temsilciler Meclisi'nde 17 Mart'ta, Senato'da 7 Nisan'da kabul edilen tasarı Biden'in de imzasıyla yasallaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı önemli bir bölge sayılan Kaliningrad bölgesinde düzenlediği tatbikat ile Avrupalı ülkeleri uyardı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı son günlerde Avrupalı ülkeleri Rusya'nın Kaliningrad bölgesine karşı her türlü olası girişim konusunda uyarırken bu ateşiyle oynamaktır ifadesini kullandı.
Ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesinde 6 Nisan'da Brüksel'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ile Pakistan arasında barter ticaret yasasının uygulanma talimatının verilmesi etrafında. Pakistan Ticaret Bakanlığı İran İslam Cumhuriyeti ile barter veya takas ticaret yapma mekanizmasının hayata geçirilmesi yasasını tebliğ etti. İki ay önce Pakistan Hükümeti Ekonomik Koordinasyon Komitesi'nin en yüksek seviyeli oturumu düzenlendi ve İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan arasında barter ticari tasarısı onaylandı ve yasaya dönüştü. İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan komşu olmalarına ve Bölgesel Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO Teşkilatı'na üye olmalarına rağmen beklentilerin gerisinde kalarak çok düşük düzeyde ticari ilişkilere sahipler. Bu durum ise hiç de tatmin edici değil. Bu nedenle iki ülkenin ticaret ve ekonomi yetkilileri geçtiğimiz günlerde iki ülke arasındaki ticareti yılda 5 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını açıkladılar. Bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti ile barter mekanizması üzerinden ticaret yapılma yasasının Pakistan Ticaret Bakanlığı tarafından tebliğ edilmesi, ticari ilişkilerin büyümesi ve ticaret hacminin artmasında önemli bir adım ve pratik girişim olarak sayılmaktadır. Ancak böyle bir başarının şartı Pakistan hükümeti ve Pakistanlı tacirler ve iş insanlarının bu talimatı hayata geçirmesidir. Özellikle de son yıllarda İran ile Pakistan arasında en büyük proje olarak görülen İran doğal gazını Güney Asya bölgesine taşıyan boru hattı projesi gibi dış müdahaleler ve partilerin siyasetlerinden dolayı yarım kalmaması ve ertelenmemesi elzemdir. Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Rahim Hayat Kureyşi, İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan arasında barter ticaretiyle ilgili şunları söyledi. Pakistan ve İran arasındaki barter ticaret, Pakistan'ın ihracatını, özellikle de pirinç ihracatını arttıracaktır. Pakistan'daki özel sektör, İran'la ticari işbirliğini arttırmak için bu yeni fırsatı değerlendirmelidir.
İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan arasındaki barter ticaret yöntemi birkaç yönden önemlidir. Birinci önemli nokta, iki ülke arasındaki ticarette dolar kullanımının ortadan kaldırılmasıdır. İkinci göze çarpan önemli nokta, iki ülkenin tamamlayıcı ekonomilerinin birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayarak ticaret düzeyini artırmaya yardımcı olabilmesidir. Ve üçüncüsü, komşu ülkeler arasında özellikle ekonomik işbirliği teşkilatı içinde bölgesel işbirliği için temel ve model oluşturabilmesidir. Pakistan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Server Ali Nakabi bu konuda şöyle diyor. İran-Pakistan ticaret seviyesi çok düşük. Bu durumu telafi etmek, ticari ilişkilerin güçlendirilmesini ve İran'a pirinç ve pamuk ihracatı karşılığında Pakistan'a doğalgazın ithal edilmesi dahil olmak üzere ticareti büyütmek istiyoruz. Bunun için yeni stratejilerin benimsenmesi gerekiyor. Bu durum ve oluşturulacak olan yeni mekanizmalar İslamabad hükümeti üzerindeki kur baskısını da önleyebilir. Her halükarda barter ticaretin yanı sıra gümrük engellerinin kaldırılması, ticaret fuarları düzenlenerek iki ülke tüccarlarına üretim ve ihracat imkanlarının tanıtılması ve sınır noktalarındaki pazarların artırılması ve güçlendirilmesi, İran-Pakistan ticari ilişkilerin seviyesini artırmanın diğer yollarıdır. Bunlar atılabilecek en akıllı adımlardır. Pakistan'ın ekonomi sorunları ve para birimi zorlukları göz önünde alındığında, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alevi geçtiğimiz günlerde iki taraf arasındaki ticari işbirliğini kolaylaştırmak için İran ve Pakistan ulusal para birimlerinin kullanılması çağrısında bulundu. Aslında bu durum doların bölgesel egemenliğine karşı da önemli bir meydan okumadır. Bölge ülkelerinin barter ticareti ve ulusal para birimleri çerçevesinde ticarete katılması doğal olarak dolar üzerinden bölge ülkelerine baskı kurma aracını etkisiz hale getirecek.
Bu Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz NATO'nun Ukrayna'da Rusya'ya karşı vekalet savaşı konusunda. Rusya Dışişleri Bakanlığı NATO'nun Ukrayna'da Rusya ile vekalet savaşına giriştiğini, Ukrayna'ya silah göndermesinin çatışmaları uzatacağını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında NATO koalisyonu Ukrayna üzerinden Rusya ile savaşmaktadır dedi. Bu konu Amerika tarafından dolaylı olsa da onaylanmıştır. Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Amerika Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Putin'in Ukrayna'da Rus ordusunun yenildiğini görmesini istiyoruz. Ukrayna ordusuna ülkesini savunması için bilgi vermeye devam edeceğiz dedi. Washington'ın Avrupalı ortakları da benzer görüşe sahip olduklarını göstermişlerdir. Bu bağlamda İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cuma günü Londra ve Berlin'in Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya karar verdiğini açıklayarak, Putin Avrupa için bir tehdit haline geldi ve Ukrayna'da mağlup edilmesi gerekiyor dedi. Boris Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya tank savar füzeleri ve uçak savar silahları teslimatlarına devam edeceğini vurguladı. Mevcut kanıtlar ve belgeler Soğuk Savaşı sonrası Rusya ile yavaş yavaş hasmani bir pozisyona giren ve onu zayıflatmaya çalışan NATO ve Amerika'nın Rusya'yı askeri, ekonomik ve nihayetinde siyasi açıdan ezmek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in meşruiyetini keskin bir düşüşe geçirmek için Ukrayna Savaşı'na eşsiz bir fırsat olarak yöneldiklerini gösteriyor. Amerika uzun zamandır Rusya'nın çökmesi ve hatta parçalanmasını istiyor. Washington'un Rusya'nın stratejik nükleer cephaneliği, Putin'in dünyada Amerika'nın politikaları ve eylemlerine karşı girişimleri ve daha da önemlisi Rusya ve Çin'in dünyadaki batılı liberal uluslararası düzenin yerini alması konusundaki endişeleri Amerika'ya her fırsatta Rusya'nın gücünü ve konumunu zayıflatmak için çalışmasına yol açmıştır.
Amerikalı düşünür Noam Chomsky, mevcut Amerikan politikası son Ukrayna vatandaşına kadar savaşmak ve aynı zamanda da bu ülkede daha fazla trajik olaylara da önlemenin bir yolu aramamak ve aslında da Rusya'nın karşısına sadece iki seçenek sunmaktır. Bu bağlamda Putin için ya Lahey Mahkemesi'nde bir savaş suçlusu olarak yargılanmak ya da Ukrayna'nın tamamen yok edilmesine kadar savaşın devam etmesi seçenekleri sunulmak istenmekte. Washington'a göre Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu şimdi de Amerika ve müttefiklerinin Kiev'e muazzam askeri, silah ve istihbarat yardımı sağlayarak Rusya ile vekalet savaşı aşamasına girmeleri için altın bir fırsat sunuyor. Batılı kaynaklara göre şimdiye kadar Ukrayna kuvvetlerine binlerce tonluk tank savar ve uçak savar silahı teslim edildi. Her Rus tankını yok etmek için en az 5 tank savar silahı verildi bile haberler arasında. İşin gerçeği NATO ve Amerika'nın geniş silah ve istihbarat desteği olmasaydı Ukrayna ordusu Rus saldırısına karşı bu kadar uzun direnemezdi. Bu savaşı sürdürmek için NATO şimdi de Ukrayna'ya gönderilen silahların miktarını ve kalitesini artırmaya çalışıyor. Bu bağlamda İngiltere kısa süre önce kısa menzilli hava savunma sistemi Star Strike'ı Ukrayna'ya verdi ve bunun sonucunda daha fazla Rus uçağı düşürebildi. NATO üyesi olan Slovakya Ukrayna'ya S-300 stratejik hava savunma sistemi sağlıyor. Amerika S-3 Blade intihar insansız hava araçlarını sağlıyor. Bu silahların ve teçhizatın teslimi yalnızca Rusya'nın Ukrayna'daki askeri kayıplarını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Ukrayna halkının hayatı ve toprak kayıpları pahasına da olsa savaşı uzatmaya ve Rusya'yı zor durumda bırakmaya yönelik kasıtlı bir hareket olacak. Belki de bu yüzdendir ki NATO Genel Sekreteri Jan Stoltenberg geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daki savaşın aylar veya yıllarca sürebileceği konusunda uyarıda bulundu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Türkiye'nin 9 yıl sonra Kahire'ye büyükelçiye atamaya karar verdiği öne sürüldü geçtiğimiz günlerde sevgili dinleyiciler. Yeni Kahire Büyükelçisi'nin Salih Mutluşen olduğu belirtildi. Londra merkezli Middle East Eye, Türkiye'nin 9 yıl sonra Kahire'ye büyükelçi atamaya karar verdiğini ileri sürdü. Mısır Cumhurbaşkanı Fetah Es-Sisi'nin darbe ile yönetimi ele geçirmesinin ardından ilişkiler bozulmuştu Türkiye ile Mısır arasında. Şimdi bu konuyla ilgili henüz Mısır makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı, ancak şimdi Türkiye-Mısır ilişkileri son sıralarda özellikle dış politika alanında bayağı konuşulup analiz ediliyor değerli dinleyicilerimiz. Sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Sayın Mehdi Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim Mehdi Bey katıldığınız için. Şimdi öncelikle Türkiye-Mısır ilişkilerini sanırım geçtiğimiz aslında aylarda konuşmuştuk sizinle. Türkiye-Mısır ilişkileri bozuldu tabii Sisi'nin hükümet başına geçmesinin ardından. Ve tabii Mısır'da da Türkiye'nin kime destek çıktığı, hangi cenahı himaye ettiği konusunu da biliyorduk. Ancak şimdi bir U dönüşü yaptığı söyleniyor kim uzmanlar tarafından Türkiye'nin. Çünkü şimdi Mısır gibi stratejik bir ülkeyle ilişkilerin kesik olması Türkiye için zarar verici bir mesele. Siz bu ilişkilerin yeniden onarılmasını ve özellikle Türkiye'nin Mısır'a büyükelçi atama gündemini ve kararını nasıl değerlendirirsiniz?
Öncelikle yayın çalışmalarınızdan dolayı selam ve saygılarımı iletiyorum. Böylece dinleyicilerimize de selam ve saygılarımı sunuyorum. Türkiye-Mısır ilişkileri bildiği gibi çok eski bir tarihe dayanıyor. Karşılıklı ilişkilerin normalleştiği süreçler oldu. Daha sonradan ise AKP süreciyle beraber bir dönem normal devam etmişse de daha sonradan ilişkilerin bozulduğu süreçler yaşandı. Tabii bu son 9 yıldır bir büyükelçinin olmaması ciddi bir sorun başlı başına. Önemli bir politik kriz, yani siyasi kriz diyebileceğimiz bir durumda. İki ülke arasında, iki devlet arasında böyle bir ilişkinin kopukluğu elbette çok önemli. Bunun detaylarına girdiğimiz zaman da Türkiye'nin niye böyle bir sıkıntıya girdiğine baktığımız zaman burada farklı pozisyon ortaya çıkıyor. Türkiye'de şöyle bir eğilim devamlı yaşatılıyor. Yani biraz milliyetçi bir eğilim olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları bir nevi doğal işte Türkiye sınırları gibi algılanan bir yaklaşım vardı Türkiye'de. Özellikle milliyetçiliğin biraz şahlandırılmak istendiği, çok körce bir milliyetçilik diyelim, şahlandırılmak istendiği süreçlerde de böylesi suni bir kriz ortaya çıktı. Yani Mısır'da darbe olmuş, Türkiye'de ilişkileri sınırlama ihtiyacını duymuş ya da Türkiye'nin sevmediği, istemediği bir kişi Mısır'da hangi gerekçeyle olursa olsun bir iktidara gelişi yaşanmış şekli onlar ayrı. Bundan dolayı Türkiye işte ilişkilerini sınırlama ihtiyacını duymuş. Yani bu politik açısından çok fazla açıklanabilecek bir durum olmasa gerek. Nihayetinde gelinen süreçte ne değişti de Türkiye büyükelçi atama kararını aldı. Bu da tabii başlı başına incelenecek konulardır. Burada şu belirtilebilir, süreç çağımız artık klasik yaklaşımları aşmayı özellikle dayatıyor. Siyasal alanda devletlerin yaklaşımları bakımından da özellikle insan hakları ve demokrasiyi öne çıkarmayan bir yaklaşımın tek bir geleceği olmaz ve bu suni olarak çözülmüş gibi görünen sorunların kısa süre içerisinde daha da boyutlanıp ortaya çıktığını görebiliyoruz. Dönem dönem tarihin değişik süreçlerinde böylesi süreçler yaşanmıştır. Yani çağımız artık demokrasi ve özgürlükler, insan hakları çağıdır. Bu algıya göre kendini hazırlamayan devletlerin, yürüttükleri siyasetin çok fazla geleceğine inanmamak gerekiyor. Çünkü onlar farklı sorunları hemen beraberinde getirmiş olacaklardır. Burada Ukrayna örneğini de baktığımızda yine böyle bir pozisyon özünde ortaya çıktığını görüyoruz. Başımıza çıkan pozisyon özünde budur. Diğer ülkelerde şu anda yaşanan sorunların özünde de bu vardır.
Tahran Radyosu.
Evet Mehdi Bey, ben burada bölüyorum, kusura bakmayın efendim.
Buyurun.
Şimdi Libya konusuna bakacak olursak yani bu Libya'daki yaşanan gelişmelerin ne kadar Türkiye-Mısır ilişkilerinde etkili olup olmadığı da konuşuluyor. Çünkü sizin de hatırladığınız gibi Türkiye ile Mısır arasındaki anlaşmazlık Libya'daki çatışmaların ardından daha da derinleşmişti. Bu ülkeyle ilgili yaşanan olaylar hakkında da herhangi bir fikriniz var mı?
Yani bununla ilgili tabii ki yani bir Orta Doğu ülkesi değerlendirildiği zaman ya da onun dış politikası değerlendirildiği zaman elbette çeşitli biçimiyle farklı ülkelere yansıyan bir yansıması vardır. Farklı ülkelere olan bir etkisi vardır. Onu da görmek gerekiyor. İlla ki Libya'yı değerlendirdiği zaman Mısır'ı, Türkiye'yi bilmem bölge ülkelerini, bunların yansımalarını değerlendirmemek mümkün değil. Böyle bu durum aynı zamanda Türkiye ve Mısır için de geçerli. Tabii Türkiye ve Mısır ilişkileri böyle bir kopukluğu yaşarken yaşanan kargaşa ortamında Libya'da yaşanan gelişmeler oldu. Daha sonra Suriye'de yaşananlar oldu ve bölgenin değişik ülkelerinde yaşanan gelişmeler oldu. Bunlar birbirinden kopup değerlendirmek mümkün değil. Ama ben onun özü açısından şunu belirtebilirim. Çağımız demokrasi ve insan hakları çağıdır. Ve yaşanacak siyasi gelişmeler de bunu vaat ederse, buna göre bir motivasyon kazanmışlarsa tabii ki geleceklerinde daha başarılı bir politika yürütebileceklerdir. Ama biz Türkiye-Mısır ilişkilerini değerlendirdiğimiz zaman ortaya çıkan pozisyon nedir diye sorulduğunda çok da net, berrak bir cevabın ortaya çıktığını göremiyoruz ne yazık ki. Çünkü Türkiye bazı yaklaşımlar, bazı ekonomik ve anlaşmalar, ekonomik anlaşmalar gerekçesiyle de bunların da etkisiyle Mısır'a karşı bir yaklaşım geliştirdi. Tabii yaşanan 9 yıllık süreç sonrasında aslında Türkiye'nin daha önce de yani ilişkileri bozmayı gerektiren koşulların Mısır'da çok daha fazla değişmediği bir ortamda yine Mısır'a büyükelçi alıyor. Böylesi bir durum vardır. Bu aynı zamanda politik açısından tabii ki çok daha itibar edilecek bir yaklaşımın olmadığı görülüyor. Çünkü öncelikle bütün ülkelerin aynı zamanda kendi iç politikalarını istikrarlı kıldıkları oranda, barışçıl kıldıkları oranda dışa karşı da aynı şekilde barışçıl bir politika yansımasını sağlayabilirler. Yoksa
evet,
dış politika, iç politikanın aynası gibi olmuş olur.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye-Mısır ilişkileriyle ilgili sohbetimizi sizinle paylaştık. Uzman konuğumuz gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu idi. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Filistinli bir gencin Tel Aviv'in göbeğinde şehadet eylemi düzenlemesini değerlendiren Lübnan'ın Hizbullah Hareketi'nin İsrail istihbaratı Filistinli bir gencin karşısında ağır hezimete uğradığını duyurması, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın NATO Paktı Ukrayna üzerinden Rusya ile savaş halinde olduğunu açıklaması gibi haberlere yer verirken Kudüs gazetesinde İran'ın yaptırımlar döneminde aylık ticaret hacminin artışını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran gümrük sözcüsü İran'ın geçen yıl son ayında petrol dışı ticaret alanında 11 milyar 538 milyon dolar değerinde bir orana ulaşarak emperyalist güçlerin tüm yaptırımları ve ekonomik baskılarına rağmen son 4 yıldaki en yüksek ticaret oranına ulaşmış olduğunu belirtti. İran gümrük sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, ülkenin Hicri Şemsi 1400 yılının son ayındaki petrol hariç ticaret hacmine dair son ayda 11 milyar 538 milyon dolar değerinde 14 milyon 539 bin ton ürün İran ve diğer ülkeler arasında ticaret edildi. Bu oran bir önceki aya göre %11 ve bir önceki yılın son aylarına göre yaklaşık %40'lık bir artış kazanmıştır dedi. Latifi açıklamasının devamında bu aydaki tüm dış ticaret hacminden 5 milyar 102 milyon dolar değerinde 10 milyon 117 bin ton ihracatın ve 6 milyar 436 milyon dolar değerinde 4 milyon 422 bin ton ürün ise ithalatın payıdır ifadelerini kullandı. İran gümrük sözcüsü petrol hariç ihracat oranlarının değişimine ilişkin bu ayın 5 milyar 102 milyon dolar değerindeki 10 milyon 117 bin ton İran yapımı ürün oranları bir önceki yıla göre ağırlıkta %2 azalma ve değerde %37 artış kazanmıştır dedi.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazım Kasım'ın Türkiye'nin Siyonist İsrail rejiminin başkenti Tel Aviv'deki şehadet operasyonuna ilişkin tutumunu kınaması, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin kırmızı çizginin aşılması anlamına geleceğe uyarısında bulunması gibi haberlere yer verirken, Cevan gazetesinde İsfahan'da bilgi tabanlı şirketlerin ihracatındaki artışları konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İsfahan Bilim ve Araştırma Sitesi Başkanı söz konusu sitede bulunan bilgi tabanlı şirketlerin ürünlerinin geçen yıldaki ihracatının 54 milyon dolar olduğunu belirterek söz konusu oranın ondan önceki yıla göre 1,5 kat arttığını bildirdi. İsfahan Bilim ve Araştırma Sitesi Başkanı Cafer Kayseri, İrna muhabirine verdiği röportajda İsfahan Bilim ve Araştırma Sitesi'nde bulunan bilgi tabanlı ve teknoloji eksenli şirketlerin ürettiği ürünlerin ihracatı, İsfahan Eyaleti ihracatının %3'ünü oluşturmaktadır, dedi. Cafer Kayseri açıklamasının devamında İsfahan Bilim ve Araştırma Sitesi'nde bulunan bilgi tabanlı ve teknoloji eksenli şirketlerin ürünlerinin ihracatının 3 yıl içinde 10 kat olduğunu belirterek İsfahan'daki bilgi tabanlı şirketlerin ihracatındaki mevcut atılım, destek programları ve uygun saha araştırmaları sayesinde önümüzdeki yıllarda da devam edebilir, dedi. İsfahan Bilim ve Araştırma Sitesi Başkanı İran İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin bu yılı bilgi tabanlı ve istihdam yaratıcı üretim yılı olarak adlandırmasına değinerek söz konusu sloganın gerçekleşmesi için büyük şirketlerin bilim ve teknoloji siteleri ve aynı zamanda aktif bilgi tabanlı şirketlerin potansiyellerinden daha fazla yararlanması gerekir ifadelerine yer verdi.
Hemşehri gazetesinde Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika'nın İran'ın meşru taleplerine cevap vermesi gerektiği yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Çin Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü Amerika ve Avrupa Trolgazı'nın Viyana müzakereleri hakkında yayımladığı bildirisine tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian konu hakkında yaptığı açıklamada Viyana müzakereleri nihai merhaleye ulaştığını, tüm taraflar Bercam Nükleer Anlaşması'nın önemli bir bölümüne yeniden geçilme konusunda anlaşmaya vardığını ve çözüm bekleyen çok az konu kaldığını belirtti. Sözcü Çin yönetiminin Bercam'ın daha iyi alternatifi olmadığını düşündüğünü, Amerika'nın İran'ın nükleer programına ilişkin şimdiki durumunun sorumlusu olarak bir an önce siyasi kararını vermesi gerektiğini vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim'le 30 gün.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız özel programımızın 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in güzel surelerinden biri olan Kehf suresinden birkaç ayeti gözden geçirmek istiyoruz.
Ashab-ı Kehf öyküsü gerçek, güzel ve ibret verici bir öyküdür. Bu öykünün aslı Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş ve detayları da rivayetlerde ve tarih kitaplarında çeşitli şekillerde anlatılmıştır.
Hazreti İsa Mesih aleyhisselam peygamber olarak seçilmeden birkaç yıl önce Roma İmparatorluğu'nun kentlerinden birinde Dakyanus adında zalim bir kral hükmediyor ve insanları Allah'a tapmaktan men ederek putlara tapmaya zorluyordu. Dakyanus'un zulüm ve dinsizliği aynı şekilde devam ediyordu. Ta ki Kur'an-ı Kerim'in yiğit gençler olarak adlandırdığı birkaç kişi ortaya çıkıp yegane Allah'a iman ettiler. Bu yiğitler putperestliği ve Dakyanus'a itaat etmeyi reddettiler. Allah-u Teala da onları kurtuluş yoluna hidayete erdirdi. Kehf suresinde bu yiğitlerin macerasına işaret ediliyor.
Kehf öyküsünün yiğitleri ilahi hidayet nuru sayesinde kıyam ettiler ve şöyle dediler. Biz gökleri ve yeri aratan Allah'a tapıyoruz ve ondan başka hiç kimseyi boyun eğmeyiz. Gerçekte bu yiğitler toplumun diğer fertleri gibi putperest olmak istemiyordu. Zira bu insanlar putperest olmaları için de hiçbir mantıklı ve aydın delil gösteremiyordu. Dolayısıyla o ana kadar Allah-u Teala'ya taptıklarını gizleyen ve bu yüzden birçok sıkıntıya katlanmak zorunda kalan bu yiğit gençler yaşadıkları putperest toplumdan ayrılmaya ve bu insanlardan uzak durmaya karar verdiler.
Sonunda bir gün bu yiğitler Dakyanus'un adamlarının gözünden uzak bir fırsat bulup kentten kaçtılar ve dağlara ve çöllere sığınarak bekaları için gizli yaşamaya başladılar. Yiğitlerin sığındığı dağda ise onlar için iyi bir sığınak olabilecek bir mağara vardı. Yiğitler böylece o mağaraya doğru yola çıktılar. Yolda giderken de köpeğiyle bir sürüye bakan bir çobana rastladılar. Çoban da bu yiğitler gibi muvahhid biriydi. Bu yüzden ona aldıkları karardan söz ettiler. Çoban da bu yiğitlere katılmaya karar verdi. O sırada çobanın köpeği de onların peşinden gelmeye başladı.
Sonunda yiğitler mağaraya vardı ve bir süre bu mağarada kalmaya ve düşmanların gözünden uzak kalmaya karar verdiler. Bu mağara sabahları güneş doğarken ışınları sağdan ve akşamları batarken de ışınları soldan mağarayı aydınlatıyordu. Mağaranın girişinden biraz ileride genişçe düz bir kaya vardı ve bizim mücahid yiğitlerimiz orasını da dinlenmek üzere seçtiler.
Ashab-ı Kehf olarak anılan yiğitler uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından mağaraya ulaştıklarında her şeyden ziyade iyi bir uykuya ihtiyaç duydular. Bu yüzden mağaraya varır varmaz hepsi uykuya daldılar. Ancak bu uyku normal bir uyku değildi. Allah-u Teala bu mümin ve mücahit yiğitleri sadece Dakyanus'un şerrinden kurtarmak üzere irade buyurmamıştı. Bu yiğitleri maat ilkesini ve kıyamet gününü inkar eden ve Allah-u Teala'nın ölüleri yeniden diriltmeyeceğini zannedenler için bir ayet ve bir delil olarak göstermeye karar vermişti.
Tahran Radyosu.
Ashab-ı Kehf adı ile ün yapan bu yiğitler aslında sadece birkaç saat uyumak istemişti. Fakat Allah Teala onları tam 309 yıl uykuda tuttu. Yiğitlerin uyku sırasında gözleri açıktı. Öyle ki eğer biri onları görseydi uyanık olduklarını sanacaktı. Fakat onlar gerçekte uykudaydı. Yiğitler arada bir yattıkları yerde bir yandan bir yana dönüyor ve böylece yerle temas halinde olan bedenlerinin çürümesi ve zarar görmesine mani oluyordu. Yine ilginçtir ki onlarla beraber olan çobanın köpeği de bu yiğitlerle birlikte 309 yıl uykudaydı.
Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinin 18. ayetinde yiğitlerin durumu şöyle anlatılıyor. Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çevirirdik. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer onların durumlarına muttali olsaydın, dönüp onlardan kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolardı.
Aslında Ashab-ı Kehf üyeleri kentin önde gelen insanlarındandı ve bu yüzden ortadan kaybolmalarının haberi her tarafa yayılmıştı. Bu yüzden Dakyanus'un adamları ve halktan birçok insan onları aramaya başladı fakat kaybolan bu yiğitlerden hiçbir iz bulunamadı. Günler, haftalar, aylar ve yıllar birbiri ardı sıra gelip geçti. Fakat kaybolanlardan hiçbir haber aranamadı. Tarih yazanları bu tuhaf hadisenin unutulmaması için bu grupta yer alan ve esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolanların adını bir kitabeye yazarak hükümetin resmi hazinesine teslim ettiler. Böylece yıllar geçti ve yiğitlerin geri dönüşü olmayan hicreti yavaş yavaş önemini kaybederek hafızalardan silinmeye başladı.
Hadisenin üzerinden 309 yıl geçtikten sonra Ashab-ı Kehf yiğitleri bir bir uyanmaya başladı. Yiğitler çevrelerine şöyle bir göz attılar. Onlar uyudukları sırada güneşin hangi konumda olduğunu ve şimdi hangi konumda yer aldığını merak ediyordu. Yiğitlerden biri ne kadar süre uyuduklarını sordu. Bazı yiğitler galiba bir gün boyunca uyumuşuz şeklinde karşılık verdi. Bazıları da tam bir gün olmadığını düşündüklerini söyledi. Sonunda gerçekten ne kadar süre uyudukları anlaşılamadı. Bir gün mü yoksa daha az mı belli olmadı. Yiğitlerden birkaçı da Allah-u Teala ne kadar uyuduğumuzu daha iyi bilir. Şimdi yiyecek bulmalıyız dediler.
Yiğitler aralarından birinin kente inmesini ve beraberinde biraz para getirerek yiyecek satın almasına karar verdi. Bu iş için Yemliha görevlendirildi ancak kaçtıkları kente geri dönmek oldukça riskli bir işti. Yiğitler Yemliha'ya evvela satın alacağı yiyeceğin pak ve helal bulmasına özen göstermesini, ikincisi de saklandıkları yerin deşifre olmamasına dikkat etmesini tavsiye ettiler. Zira bu durumda düşman onları yakalayıp yeniden baskı altında tutardı.
Öykünün bir bölümü Kehf suresinin 19. ayetinde şöyle beyan ediliyor. Böylece biz aralarında birbirlerine sormaları için onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Kimi bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler. Kimi de şöyle dediler. Rabbimiz kaldığı müddeti daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Şehrin hangi yiyeceği daha temiz ise size ondan erzak getirsin. Ayrıca nazik davransın, gizli hareket etsin ve sakın sizi kimse görmesin.
Yemliha mağaradan çıkarken mağaranın çevresindeki taşların şekli değişeceğini düşündü fakat bu konu pek fazla ilgisini çekmedi. Yemliha yavaş yavaş kente yaklaştı fakat ilerledikçe daha çok hayret ediyordu. Zira sokaklar ve caddeler çok değişmişti, hatta insanların kılık kıyafeti çok değişmişti. Yemliha için her şey tuhaf ve soru işaretleriyle doluydu. Fakat arkadaşlarına çabucak geri dönme sözü verdiğinden bu değişiklikleri pek umursamamaya çalışıyordu.
O sırada Yemliha bir fırını fark etti. Fırıncıdan ekmek satın aldı ve ardından cebindeki parayı fırıncıya verip yola çıkmak istedi. Fakat henüz bir iki adım atmadan fırıncı ona seslendi ve verdiği paranın Dakyanus dönemine ait bir sikke olduğunu belirterek ondan acaba hazine mi buldun diye sordu. Fırıncı hazine bulduğunu zannederek başkalarına haber verdi. Herkes Yemliha'nın çevresinde toplandı. Yemliha mecburen kendisi ve arkadaşlarının öyküsünü anlattı. Gerçi hiç kimse Yemliha'nın anlattığı öyküye inanmadı.
Ta ki kentin önde gelen bilginleri eski kaynaklara ve kitabelere başvurarak yiğitlerin gerçek kimliğini öğrendi.
Evet, bir grup insanın yaşadıkları çağda zulüm ve putperestlikle mücadele etmesi ve tam 309 yıl uyuduktan sonra yeniden uyanması normal karşılanacak bir durum değildi. Bu durum hem küfür ve zulme karşı kıyam etmenin değerini hatırlatıyor hem de maat ilkesinin gerçek olduğunu ve Allah-u Teala'nın ölüleri yeniden diriltebileceğini ispat ediyordu. Nitekim Ashab-ı Kehf'in yiğit üyelerini bunca yılın ardından yeniden diriltmişti.
Yemliha ve arkadaşlarının harikulade macerası aydınlığa kavuştuktan sonra insanlar muvahhid biri olan kentin hakimiyle birlikte mağarada kalan yiğitleri görmek üzere yola çıktılar. Yemliha mağaraya yaklaşınca halktan ilkin tek başına mağaraya girmesi ve arkadaşlarını bu maceradan haberdar etmesi için izin istedi. Yemliha macerayı arkadaşlarına anlatınca yiğitler Hak Teala'nın lütuf ve inayetini daha da derinlemesine idrak ettiler. Buna göre ahireti ve Allah-u Teala katına kavuşmayı fani dünyada yaşamaya tercih ederek Allah-u Teala'dan onların canını almasını talep ettiler ve bu kez ebedi uykularına daldılar.
İnsanlar bir süre mağaranın dışında beklediler. Fakat Yemliha mağaradan çıkmadı ve bu yüzden mağaraya girmeye karar verdiler. Mağaraya girenler hayret içinde hem Yemliha ve hem arkadaşları ebedi uykuya daldıklarını fark ettiler ve bu yüzden mağaranın girişinde ve bu muvahhid insanların naaşı üzerinde bir cami inşa etmeye ve böylece Allah yolunda mücadele eden ve zalimlere boyun eğmeyen bu yiğitlerin adını ve yadını yaşatmaya karar verdiler ve öyle de yaptılar.
Günümüzde Ürdün'ün başkenti Amman yakınlarında Ashab-ı Kehf mağarası adıyla ün yapan bir mağara vardır. Mağaranın içinde eski Romalıların mezarına benzer birkaç mezar ve bazı haritalar ve çizimler bulunuyor. Yine mağaranın duvarında bir köpeğin resmi de dikkat çekiyor. Mağaranın üst kısmında Hristiyanlara ait bir kilisenin kalıntıları ve yine Müslümanların Romalıların yıkılan kilisesinin üzerinde inşa ettikleri bir caminin kalıntıları bulunuyor.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız özel sohbetimizin 8. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisan Nükleer Teknoloji Milli Günü.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi takviminde Nükleer Teknoloji Milli Günü ilan edilen 9 Nisan günü dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Konu hakkında hazırladığımız sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İslam Cumhuriyeti teknoloji alanında ilerleme yolunda özellikle nükleer teknolojide büyük adımlar atmıştır. İran bu başarıyı Amerika eli başlığındaki Batı'nın tüm sabotajlara ve düşmanlık gütmesine rağmen elde etmiştir.
İran'da nükleer teknoloji alanında dönüm noktası 9 Nisan 2006 tarihinde ve Natanz nükleer tesislerinde uranyumu zenginleştirme teknolojisi ve nükleer yakıt sirkülasyonun tam olarak devreye girmesinin ilan edilmesiyle gündeme geldi. İranlı nükleer bilimciler laboratuvar düzeyinde nükleer yakıt sirkülasyonu gerçekleştirmeyi başardı ve İran'ın uranyumu kendi imalatı olan santrifüjlerle zenginleştirme ve nükleer yakıt sirkülasyona kavuştuğunu açıkladı.
İranlı nükleer bilimcilerin ve uzmanların kendi imkanlarıyla yeni kuşak santrifüjlerin yapımını gerçekleştirmeleri ve konunun Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na bildirilmesiyle birlikte İran İslam Cumhuriyeti uranyumu zenginleştirme teknolojisine sahip olan ülkelerin arasına girdi ve böylece nükleer kulübe üye olan ülkelere katıldı. Bu gelişmenin üzerine Kültürel İnkılap Yüksek Şurası'nın kararı ve İranlı genç bilim adamlarının barışçıl nükleer teknolojiye kavuşmaları üzerine nükleer yakıt sirkülasyonunun tamamlandığı gün olan 9 Nisan günü İran'ın resmi takviminde Nükleer Teknoloji Milli Günü olarak adlandırıldı.
Aslında İran İslam Cumhuriyeti barışçıl nükleer teknolojiye kavuşmak için oldukça engebeli bir yolu geride bıraktı. İran 1958 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu üyesi oldu ve 1968 yılında da nükleer silahların yapımını ve yayılmasını yasaklayan NPT Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşma 1970 yılında Milli Şura Meclisi'nde onaylandı. İran'ın nükleer teknolojiye kavuşma sürecinde Amerika'da 1967 yılında 5 megawattlik ilk nükleer araştırma reaktörünü radyoaktif nitelikli ilaçları üretmek üzere İran'a sattı. Amerika'nın EMF firması bu reaktörü Tahran Üniversitesi'nde kurdu ve reaktörün ihtiyacı olan 20 megawatt yakıtı temin etme sözü verdi.
Hali hazırda İran Atom Enerjisi Kurumu bu araştırma reaktörü çalıştırıyor ve reaktörün ihtiyacı olan nükleer yakıt çubukları da İran'da üretiliyor. Öte yandan İran yönetimi ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 20 bin megawatt elektrik enerjisi üretecek nükleer santrallerinin inşa edilmesini gündemine almış bulunuyor.
Bazı raporlara göre İran, Hicri Şemsi 1353 yılında 20 yıl içinde nükleer yakıt sirkülasyonu yerli hale getirerek inşa edeceği 22 nükleer santralle 23 bin megawatt elektrik enerjisi üretecekti. İran bu doğrultuda Almanya ve Fransa ile bazı anlaşmalarda imzaladı. Almanya 1970'li yıllarda İran'ın Buşehr Liman kentinde 2 adet 1000 megawattlik nükleer reaktörü inşa etmeye başladı. Ancak bu projeye %85'lik ilerlemeyi karşın İslam İnkılabı yüzünden bıraktı. Fransa'da 1970'li yıllarda Darhuvein'de 360 megawattlik nükleer santralin inşaatına başladı. Fakat İslam İnkılabı zafere kavuşunca %10 ilerleyen bu projeyi bıraktı.
İran İslam İnkılabı zafere kavuşup İran İslam Cumhuriyeti'nin nizamı kurulduktan sonra Amerika ve bölgesel müttefikleri yeni kurulan İslam Cumhuriyeti nizamını devirmek için türlü komplolara başvurdu ve en son Saddam rejimi üzerinden 8 yıllık savaşı dayattı. Bu savaşın sonuçlarından biri İran'ın barışçıl nükleer programının 10 yılı aşkın bir süre askıya alınmasıydı. 1979 yılında İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra Batılı devletler İran'da inşa etmekte oldukları nükleer santrallerin inşaatını durdurdu. Dayatılan savaş yıllarında da Irak Hava Kuvveti başta Buşehir nükleer santral olmak üzere İran'ın nükleer tesislerine birkaç kez saldırdı. Saldırıda bu tesislerde bulunan teçhizat ve binalar hasar gördü.
Ancak dayatılan 8 yıllık savaş sona erince İran yönetimi barışçıl nükleer teknolojiye kavuşma çalışmasına yeniden başladı. Ancak Almanya'nın Buşehir nükleer santralini bitirmekten kaçınınca Tahran bir başka seçeneğe yani Rusya'ya yöneldi ve böylece İran ve Rusya Buşehir nükleer santralinin birinci ünitesini inşa etmek ve tamamlamak üzere 1994 yılında bu anlaşma imzalandı. Anlaşma 1998 yılında yeniden gözden geçirildi. Bu santral sonunda 2011 yılında ve bir dizi testin ardından devreye girdi ve ilk elektrik enerjisini üretmeye başladı.
2003 yılında İslam İnkılabı'na karşı olan bazı örgütlerin batılı medya organlarında İran İslam Cumhuriyeti'ni nükleer silah yapmaya çalışmakla suçlaması Amerika ve Avrupa'nın eline gerekli bahaneyi verdi ve bu zümre türlü bahanelerle İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerini durdurmaya çalıştı. Ancak İran bu teknolojiye kavuşma konusunda kesin kararlıydı ve sonunda 9 Nisan 2006'da ve Batı'nın tüm yaptırımlarına rağmen nükleer yakıt sirkülasyonu teknolojisine kavuşmayı başardı.
İranlı nükleer bilimcilerin ve uzmanların kendi imkanları ile yeni kuşak santrifüjlerin yapımını gerçekleştirmeleri ve konunun Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na bildirmesiyle birlikte İran İslam Cumhuriyeti, uranyumu zenginleştirme teknolojisine sahip olan ülkelerin arasında yer aldı ve böylece nükleer kulübe üye olan ülkelere katıldı.
İran'da 8. hükümet döneminde bu hükümet Avrupalı taraflarla birkaç anlaşma imzaladı ve böylece İran'ın barışçıl nükleer faaliyetleri yavaş yavaş askıya alındı. Ancak 9. hükümet iş başına gelir gelmez uranyumu zenginleştirmeye gönüllü olarak askıya alma dönemi sona erdiğini açıkladı ve İsfahan'da mühürlenen USIFI tesislerinin mührünü kırarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gözetiminde yeniden faaliyete geçti. İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine yeniden başlaması ve Batı medyasının İran'a karşı propaganda savaşı ve Tahran yönetiminin nükleer programında askeri hedeflere doğru sapmakla suçlanması üzerine Uluslararası Atom Enerjisi Yönetim Kurulu İran'ın nükleer dosyasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sevk etti.
İran dosyasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sevk edilmesinin ardından yaşanan engebeli süreç ve İran karşıtı birkaç kararname çıkarmasının ardından ve yine bir dizi müzakerelerin sonunda kapsamlı ortak eylem planı COEP nükleer anlaşması Temmuz 2015'te İran ve 5+1 grubu oluşturan Amerika, Fransa, Britanya, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalandı. Bu çerçevede İran nükleer faaliyetleri, tesisleri ve nükleer maddelerine bir dizi kısıtlamaların uygulanması ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimlerinin artmasını ve ek protokolü gönüllü olarak uygulamayı kabul etti. Ve bunun karşılığında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamenin çerçevesinde İran'a dayatılan yaptırımların kaldırılması kararlaştırıldı. Ancak İran'ın COEP nükleer anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmekte iyi niyetli davranmasına karşın Amerika devleti anlaşma yürürlüğe girdiği andan itibaren yükümlülüklerinden caymaya başladı, İran'a dayattığı tek taraflı yaptırımları kaldırmadı.
Tahran Radyosu.
Amerika yönetimi sürekli İran'ın barışçıl nükleer teknolojisinin gelişmesi bölgedeki müttefiklerini kaygılandırdığını ileri sürüyor. Gerçi İran, COEP nükleer anlaşması çerçevesinin birkaç yıl boyunca üstlendiği tüm yükümlülükleri yerine getirdi ve nükleer faaliyetlerin ve maddeleri ve tesislerine uygulanan kısıtlamalara tam olarak uydu. Fakat Amerika, Trump başkanlığı döneminde 8 Mayıs 2018 tarihinde bu anlaşmadan çekilmesi ve azami baskı politikası çerçevesinde İran'a en ağır yaptırımları dayatması İran yönetimini durumu yeniden gözden geçirmeye zorladı.
Öte yandan Amerika anlaşmadan çekildikten sonra 4+1 grubunun Avrupalı tarafları da anlaşmadaki yükümlülüklerine uymaması yüzünden Tahran yönetimi ilkin 5 adımda nükleer yükümlülüklerini askıya almaya başladı. Ve daha sonra da İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı yasayı uygulamak üzere COEP dışında nükleer faaliyetlerini arttırmak üzere yeni adımlar atmaya başladı. Bu adımların en önemli olanları uranyumu %20 ve ardından %60 düzeyinde zenginleştirmek, metal uranyum üretmek ve nükleer tesisleri ve teçhizatı geliştirmekti. Ki bu da Amerika ve başta Siyonist rejim İsrail olmak üzere bölgesel müttefiklerini derinden kaygılandırmaya başladı.
Gerçekte İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile ek protokolü gönüllü olarak uygulamak gibi bazı işbirliği durumlarını askıya alması veya seviyesini düşürmesi İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı yasanın çerçevesinde Avrupalı tarafların sözlerini tutmamalarına tepki doğrultusunda gündeme gelmiştir. Gerçi İran buna rağmen Amerika Bercam nükleer anlaşmasına geri dönmesi ve dayattığı yaptırımlara kaldırması durumunda anlaşmadaki yükümlülüklerini yeniden yerine getirmeye hazır olduğunu belirtmiştir. Uluslararası meseleler uzmanı Muhsin Celilvend ise İran'ın nükleer gücünü kontrol altına almak Amerikalı ve Avrupalı yetkililer için büyük önem arz ettiğini, Amerika İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünü kısıtlamak istediğini belirtiyor.
Gerçi İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer faaliyetleri barışçıl amaçlıdır. Ancak Amerika ve Avrupalı müttefikleri bu konudan Tahran yönetimini nükleer faaliyetlerden askeri amaçlar doğrultusunda yararlanmak istemekle suçluyor. Bu suçlama Biden yönetiminin Mart 2021'de yayımladığı Milli Güvenlik Stratejisi belgesinde bir kez daha tekrar edilerek Amerika devleti bununla mücadele edeceği vurgulandı.
Avustralyalı gazeteci ve siyaset meseleleri uzmanı Caitlin Johnstone bu bağlamda yaptığı açıklamada Biden yönetiminin İran politikası Donald Trump yönetiminin izlediği politikadan farksız olduğunu belirtiyor. Amerika ve Avrupalı ortakları Korsan İsrail'le birlikte şimdiye kadar birçok kez İran İslam Cumhuriyeti'ni nükleer programında askeri hedeflere doğru sapmakla suçluyorlar ve bu suçlamayı hatta Viyana'da yaptırımları bertaraf etmek üzere yürütülen müzakerelerin sırasında da sürdürdüler. İran ise bu iddiaları reddediyor ve NPT anlaşması ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bir üyesi olarak barışçıl nükleer teknolojiye kavuşma hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Nitekim Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da birçok raporunda İran'ın nükleer programında askeri amaçlara doğru herhangi bir sapma olmadığını vurguladı.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi takviminde Nükleer Teknoloji Milli Günü ilan edilen 9 Nisan günü dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.